Ayrım 9.
Korku dolu, karmaşık bir dünya. Örneğin yaşlı kadın görüntüleri. Masallarda söz edilen büyücüler. Kara giysili, çok uzun boylu bir adamın gölgesi. Hızla yaklaşan kara lekeler. Aydınlık hemen hiç yok gibidir. Karanlık sokaklar. İnsanın içine korku salan bir dehlizin girişi. Birden bu kötümser dünyanın yavaşça eridiğini görürüz. Ananın yüzü gittikçe büyür. Aynı anda ışıklarla dolar her yan. Sıcak, aydınlık yüzler. Ananın sevecen gözleri. Işığa duyulan özlem, ananın sabah çocuğu uyandıran yumuşak bakışlarıyla özdeşleşmeli. Ananın yüzü uzaklaşmaya başlayınca karga sürüleri doldurur gökyüzünü. Çığlıklar atarak kayalara doğru alçalan kartallar. Kara tüylü kuşlar, yarasalar, örümcek ağlarıyla kaplı bir mağara. Kurumuş cılız bir ağacın görüntüsü. Sonra caddeleri, karanlık sofaları dolduran kara şapkalı bir kalabalık. Çocuğun bilinçaltı dünyasıyla ilgili bir yığın doğa ötesel, metafizik simge. Cami avluları, ışıksız evler, karanlıkta mezar taşları, kara sakallı peygamberler. Bir yatırın mum yakılan odası, duvarda oynaşan gölgeler, mumun titrek alevi, kazma dişli koca karılar. Çocuk kuyuda çalışmaktadır. İşe ara verir, karanlığın ucundan görünen kuleye bakar. Gülümseyerek elini uzatıp parmaklarıyla yakalamaya çabalar. Kule bir oyuncaktır sanki. Çocukluğunda oyuncak kuleler yapmamış olmanın acemiliğiyle bir süre oynar. Sonra daha hızlı bir tempoyla çalışmaya koyulur. Kulenin dipten yakın çekimi, inanılmayacak kadar yüksek ve görkemlidir. Kalaycı dükkanı, yaşayan bir insan gibi soluk alıp veren körüğün sesi gittikçe fazlalaşır. Aşağıda çocuğun kalaya hazırladığı eşyaların şekilsiz görüntüsü, köşeye yığılmış, parlamaktadırlar. Çocuğun çalışması, ayaklarının yanı başında kuma gömülü duran asit çanağı, asitlenecek eşyalar tavana dek yığılmıştır. Dükkanın bir köşesinde kalaylanmış tencere kapakları parlar, kuyuda çalışan çırak aydınlığa çıkarmıştır onları. Bembeyaz, göz kamaştıracak kadar parlaktırlar. Çocuğun kendisi aşağıda karanlıktadır. Emeğinin nesnelleşmesi bir ışık simgesi olarak kalaylanmış kapakların parlaklığında yansır. Güneş, yalnızca güneşin parlaklığı. Kuyunun karanlığında çocuk, sıcaktan bunalmıştır. Cebinden kirli bir mendil çıkartıp terini siler. Yorgun gözlerle kalaya hazırlayacağı eşya yığınına bakar. Sahanlar, tencere kapakları, bakır cezveler ve benzeri, tavana dek yığılı, hiç eksilmeden öylece durmaktadır. Kulenin çeşitli açılardan çekimleri, hiç de çocuğun çalıştığı yerden görüldüğü gibi oyuncak bir kule değildir. Kuyu gittikçe derinleşmektedir sanki. Aşağılara doğru sessizce indiğini duyar çocuk. İki yanından ıslak duvarlar hareket ederek yükselmeye başlarlar. Karanlık çoğalmaktadır. Kule yerin dibi çelişkisi umutsuzluk uyandırmalı seyircide. Uygarlaşmanın getirdiği çağdaş görüntülerle kapitalizm öncesi dönemin lonca düzeni arasındaki uyumsuzluk, önce yabancı, yaşanmamış bir dünyanın, çocukluğun simgesi olarak beliren kule, şimdi yükseklik kavramını oluşturmalı. Kulenin arkasında hep mavi duran gökyüzü yavaşça kararır. Çocuk kuyudan çıkarak çevresine bakar. Işık çekilip gitmiştir yeryüzünden. Akşamdır. Bulutsuz bir yaz akşamı. Donuk, limon rengi bir sarı yüzünde dolaşır. Güneş battıktan sonra gökyüzünde birbirine karışan belirsiz renklerin yansıması, ustası dükkanı kapamaktadır. Yorgun adımlarla Beyazıt Meydanı'na doğru yürür. Bakırcılar Çarşısı'nda akşam. Kapanan dükkanlar, sergisini toplayan bir işportacı. Birkaç çırak konuşarak yanından geçerler. Kirli ellerinde çalışan insanların yorgunluğu. Meydanda bir süre durur. Mısır taneleri satan kör kadına bakar. Uzaktaki denize, çatılara, kalabalık caddeye akşam inmektedir. Güvercinler hızla havalanıp caminin avlusuna doğru uçarlar. Üniversite parkının ağaçları arasından yükselen kule karanlığa karışmak üzeredir. Gözleri dalar. Çocuğu güneşli bir günde kuleye bakarken görürüz. Kulenin camlarından yansıyan güneş ışığı gözlerini kamaştırır. Bilinciyle kavrayamadığı bir gücün kendisini kuleye doğru çektiğini duyar. Kuleye doğru hızla koşan çocuk, tertemiz yüzüyle, beyaz giysilerinin içinde gülümsemektedir. Güneş kadar parlak, sağlıklı bir gülümseme. Not: Bu düş bölümünün iyi belirlenebilmesi için değişik bir negatif kullanılması iyi olur. Gittikçe daha hızlı koşmaktadır. Üniversitenin büyük kapısından girip ağaçları, gençlerin oturduğu bankları geçer. Cilalı kunduralarının altında ezilen yumuşak, güneşli çimenler. Kulenin çekimleri, yatay, ters, eğik çekimler. Dönen kule, dönen gökyüzü, çocuğun gittikçe daha hızlı dönen bakışları. Kulenin pencerelerinden yansıyan güneş ışığı yoğunlaşır. Bütün görüntüleri siler ışık. Kule aydınlık kavramının dışında dünyasal olmayan öldürücü, yok edici bir ışık simgesine dönüşmeli seyircinin gözünde. Çırağın tertemiz mutlu yüzü, gülerken görünen bembeyaz ışıltılı dişleri. Akşam karanlığında Beyazıt Meydanı. Çocuk daldığı düşten silkinerek uyanır. İsteksiz, yorgun adımlarla akşam kalabalığına karışır. Her sabah aynı acıyla kendini tekrarlayan karanlık yaşamına doğru yürür. Güvercinlerin ortasında yere çömelmiş kör kadının görüntüsü gittikçe yaklaşır. Kapalı gözlerinde derin bir unutuşu sürdüren sert çizgiler. Güvercinlere mısır taneleri atarken fotoğraf donar. 1971. İlk öyküler. Yolculuk. Kente kara bir tren getirdi beni, geceydi. Koyu bir karanlık çevirmişti her yanımı. Kızgın ateş yüklü bir demir yağını soluduğu vakit bütün garlarda son trenlerin de kalktığını görüyordum. Uyuyan dağlara karşı uyanırken ova, sessiz bir görüntü gibi geçen kara trenler, sonra raylar sonsuza uzanan. Soğuk vardı, üşüyordum. Büyük annemin o mangal ateşinde cici papa yaptığı geceler gibi. Vagonların camları buz tutmuştu. Keçiyi çıkarmazdık böyle havalarda. Sümbül soğanlarının üstünde kırağılar parlarken... Öğlene telator vardır yine. Hızla dönüyordu içimde tarlalar, renksiz gök ve çelik tekerlekler. Yoğun bir gürültü vardı kulaklarımda. Her sarsıntıda yerimden sıçrıyordum. Demir tekerlekli bir at arabasının kasabanın bozuk yollarından geçerken, üstündeki tütün kırmaya giden gözleri çapaklı bir çocuğu sıçrattığı gibi. Her yanımı uyku bastırıyordu. Kompartmanda yalnızdım ya da öyle duyuyordum kendimi. Düzenli sarsıntılarla başım iki yana gidip geliyordu. Kopmak üzereydim. Kasabayla bütün ilişkilerimi yitirmiştim. Ondan koparak yeni bir başlangıca gidişti bu. Ölmeden önce kocaman gövdesiyle büyük annem de sallanırdı bahçeyi çapalarken. Ben yazmasından dışarı fırlamış iki tel aksaça bakarken, onun bütün gücüyle indirdiği çapa, taze toprakta rastladığı bir sümbül soğanını ya da bir solucanı ikiye biçerdi. Uykuya daldım sonunda ama düş görmüyordum. Karanlık kapalı gözlerimde iğneleniyordu. Oysa ne güzel düşler görürdüm çocukluğumda. O masalsı dünyam, sevdiklerim gerilerde kalmıştı, birer birer gitmişti tümü. Gözlerimi açtım birden, her yanımı karanlık çevirmişti. Gece olanca ağırlığıyla yüklenmişti doğanın üstüne, hiçbir şey görünmüyordu. Bu gece de öbür gecelere benziyordu karanlıkta bir tren süzülüp giderken. Gökte tek tük yıldızlar parlıyordu. Yeşil bir ışık peşim sıra geliyordu hep. Kurtulamıyordum bir türlü ondan. Oysa kasaba çoktan yitirmişti ışığı. Gaz almam için büyük annem bakkala gönderirdi kimi geceler. Elimdeki tenekeyle gara sokulurdum gizlice. Acı bir düdüğün ardından yeşil bir ışığın karanlıkta yavaşça yittiğini görürdüm. Yalnızlık ve ıssızlık çökerdi içime, ağlamaklı olurdum. Okuldan kaçtığım günlerde de vaktimi hep kalkmak üzere olan trenlerin yanında geçirirdim. Uğultu yavaş yavaş kesildi, tren durdu birden. Haydarpaşa, Londra, Paris ve Berlin saatlerinin ve bütün gar saatlerinin telaşını duyuyordum. Yolculuğum biterken başka yolculuklar başlıyordu. Kızgın, kara lokomotifler soluyarak ve insanları yörelerinden kopararak alıp başlarını Anadolu'ya gidiyorlardı. Küçük bir kentte geçirilecek sessiz ve sakin günler kompartımanlarda başlamış gibidir. Garip bir yalnızlık kokar, Anadolu kokar tahta koltuklar ve bir tren sessiz bir sabaha doğru yavaşça uzaklaşır karanlıkta. Kara bir tren getirdi beni kente, geceydi. Kalabalığa karışıp garın büyük kapısından dışarı çıktım. Alışkın olmadığım yabansı bir uğultu başladı birden. Çevreme bakınca şaşırdım. Uçsuz bucaksız bir kent sonsuza doğru uzanıyordu. Kocaman kocaman gemilerin kimisi yorgunluk çıkarıyor, kimisi de kalkmak için demir alıyordu. İnsanlar vardı çevremde, bir de taşıtlar o yoğun kalabalıkla birlikte. Denizden esen yel, Mavnalara kömür yükleyen hamallardan ekşi bir ter kokusu getiriyordu. Denize bile sinmişti bu koku. Maviliğini yitirmiş gibiydi deniz. Çöplüğe dönmüştü. Karşı kıyıya geçmek için vapura bindiğimde güneş daha yeni doğuyordu. Bir kahvede sabahlamıştım. Önümde kapkara bir kütle görüyordum. Minareler belli belirsiz seçilebiliyordu yalnız. Üstlerindeki kutsal hava taş yapıları yalıyordu. Ara yerde kanımsı bir renk, sabahın pusu içinde parıldayan tek tük ışıklar, bir de yankılar maden seslerden. Gitgide yaklaşıyordum, karanlık büyüyor, yankılarla birlikte sarıyordu her yanımı. Gündüzleri odamdan dışarı çıktığım yok. Geceleri dolaşıyorum yalnız. Kimseler görünmüyor ortalıkta. Arkamda sokak sokak karanlık, anlamsız bir korkuya iteliyor beni. Korkuyorum, çok korkuyorum. İki yanımda kapkara, eski Bizans artığı yapılar yükseliyor. Gökte tek yıldız bile yok. Sonra sokaklar, birbirini dikey kesen, kent boyunca önce dar, sonra geniş, gepgeniş bir yığın sokak. Nereden düştüm bu labirente? Nasıl çıkmalı? Nereye baksan karanlık. Arada bir solgun sokak lambalarına rastlıyorum. Altında bir gece bekçisi garip garip bana bakıyor. Sonra ağzına götürüp düdüğünü olanca gücüyle üflüyor. Birden sarsılıyor sokaklar, tahta, çürük yapılar birbirlerine girecekmiş gibi sallanıyorlar. Kara gecede bir kilise gölgesi dimdik duruyor yalnız. Taştan çan kulesinin tepesinde haçı görülüyor. Hani yattığım yerden dinlerdim ya bekçi düdüklerini o sessiz kasaba gecelerinde. Bir ara sessizlik oluyor. Çanlar başlıyor bu kez de. Gittikçe yoğunlaşan bir gürültüyle sabah olduğunu bildiriyorlar koca kente. Büyük annem uyanıp kulak kabartırdı alacakaranlıkta uzak bir sesin geldiği kutsal kubbelere. Kilisenin loşluğunda görmeyen gözleriyle mumları yakmaya çalışıyordur 90'lık bir Rum karısı. Uzun tahta sıralar buz gibidir. Karalar giymiş kadınlar ürperiyordur üzerlerine oturdukça. Bir pazar sabahı olmalı. Taş kiliselerde birkaç karaltının diz çöküp yere kapandıkları, mum ışıklarıyla aydınlanan kanlı bir heykeli öptükleri bir pazar sabahı. Kokuşmuş sokakları bırakıp geniş bir caddeye çıktığımda rahatlamış duyuyorum birden kendimi. Otobüsler, troleybüsler duraklarda sıra sıra bekliyorlar. Ama bomboş içleri. Sonra ortalık ışıyor birden, sürü sürü insanlar sökün etmeye başlıyor. Dükkanların kepenkleri açılırken, ahşap evlerden, dar sokaklardan, yüksek binalardan, köprü altlarından boy boy, türlü türlü insanlar çıkıyor. Akmaya başlıyorlar çevremde. Boş gözlerle onlara bakıyorum. Nereye gittiklerini, ne yaptıklarını, neden böyle koşuştuklarını hiç ama hiç anlamıyorum. Derken otobüsler başlıyor homurdanmaya. Göremediğim, kokusunun bile gelmediği denizden boğuk bir vapur düdüğü duyuluyor. Kulaklarımda gittikçe artıyor, yoğunlaşıyor gürültü. İşte buna hiç dayanamıyorum. Ürkek ürkek odama dönüyorum hemen. Yatağıma girip yorganı başıma çekiyorum. Ellerimle kulaklarımı tıkayıp sessiz ve sıcak kasaba günlerini düşünüyorum. Arada bir yoğurtçunun sesi gelir, çamur içinde oynayan donu yırtık göçmen çocukları bağırışır, en sıkıntılı saatini yaşar kasaba. Kasabayı da düşünemiyorum artık. Her şeyi ama her şeyi unuttum. Çevremde sürüyle insan, kulaklarımda o yoğun gürültü, alık alık dolaşıyorum kentin sokaklarında. Hiçbir şey görmez oldum, yalnız derin derin solumalar duyuyorum. Evet, tahta taş yapılarıyla, kafesli ya da camekanlı pencerelerin ardında oturan insanlarıyla, uzak ülkelere kalkmak için boğuk boğuk düdük çalar koca gemilerin demir attığı sisli limanlarıyla, Bizans artığı küçük dar sokaklarda, gepgeniş düz caddelerde durmadan devinen taşıtlarıyla, basık evlerin önünde müşteri bekleyen yıpranmış yüzlü orospularıyla, soluk alıp soluk veriyor büyük kent. 1967. 18 yaşın öyküsü. Zor bir nakış gibi işliyorum liseyi ve aşkı, hüzünden bir kanaviçeye. Önce içimden biri söyledi bu dizeleri, sonra 3 kez tekrarladım. Zor bir nakış gibi işliyorum liseyi ve aşkı, hüzünden bir kanaviçeye. Sınıfın rakam kokan havasını anımsadım. Pencereden dışarı baktığımda gözlerime yansıyan çınarın yeşilini, imtihan odasının sessizliğini, sıkıntılı yüzleri yeniden gördüm. Kağıtların arasından fırlayan iki bilinmeyenli bir denklem boğazıma sarıldı, soluk alamaz oldum. Kendimi dar attım sokağa, çamurlara bata çıka yürüdüm. Mutlu yaşayacağız sevgilim, yeniden görürsek birbirimizi. 18 yaşımın duyarlılığında kalbim sıkışır ne vakit bu şarkıyı dinlesem. Bir adam denizden gelir, kumsal durgun gökyüzünün altında ıssızdır. Uzun saçlı sarışın kız denize yürür. Şerburg'un ıslak sokaklarından kara, kırmızı, mavi, beyaz şemsiyeleriyle insanlar geçer. Bir vapur düdüğünde dağılır acılar. Sevgilimle basık bir içki evindeydik. Karşımda susuyordu. Dün gece düşümde uzun bir yolculuğa çıktım dedim. Gözümün önünden o anda büyük limanlar, vagonun buz tutmuş camına yansıyan kentlerin gölgeleri geçti. Dağlar gölde dinleniyordu. Karşımdaki koltukta oturduğunu varsaydığım güzel bir kadının güneş gözlüklerinden bir katedral geçti. Sevgilim, sen buralarda duramazsın, senin adın yolculuk dedi. Bavulunu topla git buralardan. Senin yüzün bir kent şimdi sevgilim. Geceleri denize inen, karanlık sokaklarında dolaştığım, yosun tutmuş taşlarına anlamsız sözler kazıdığım Bizans artığı bir kent. Camiler, minareler kapkara. Gemilerin, lokomotiflerin, fabrikaların dumanlarını emiyor soğuk taşlar. Senin o esmer yüzün bir kent şimdi sevgilim. Sen çok içtin yine dedi. 18 yaşındayız bunu unutma. Elimi saçlarında gezdirdim. Bana yasak olan gövdesine sarılmak istedim tutkuyla. Yavaşça itti. Bir süre sonra da hiçbir şey söylemeden kalkıp gitti yanımdan. Bir öykünün ilk satırına başlamak için cebimden sarı yapraklı küçük defterimi çıkardım. İlk tümce kendiliğinden geldi. Ölümden güzel kadın yoktur. 1969. Güz dilencileri. Caminin üstünden gökyüzünü, ıslak yapraklardan süzülen güneş ışığını, sonra başında mavi şapkasıyla geride kalan yazı arayan o serseriyi gördüm. Birden yine ezgilerin hüznümü alıp götüreceğini düşünerek rahatladım. Güz dilencileri o yağmurlu kahvede hiç bilmediğim ezgileri çalarlardı kemanlarıyla. Yağmur çoktan güneşi silmiş olurdu. Deniz penceremden içeri girer, ben askerlerin soluduğu hüzünlü ve kapanık gökyüzünü bırakıp giderdim. Şimdi o serseri uzak bir Avrupa kentinde gece yarısı metro duvarlarına elindeki renkli tebeşirlerle mavi bir kalp çizmeyi, yeniden kuşları bulmayı düşünüyordur. Ben hep onu izlerdim. Her yerde beraberdik. Mavi şapkası şapkam, uzun saçlarım saçları olurdu. En yalnız gecemde tutup ıssız bir kumsala götürürdü beni. Deniz kumların üstüne çizdiğim sevgilimin saçlarını, çiçek çiçek gözlerini, yuvarlak gülüşünü durmadan silerdi. Kimi vakit onu bulamazdım. Kalbimin ıssız bir yerine saklanır, yalnızlığımı pekiştirirdi. Odamda yatarken kitaplar üstüme üstüme gelirdi. Kafka karanlıklardan büyük korkusuyla gülümser, Raskolnikov Dostoyevski'yi kızıl sakalından tutup Sibirya'da karlı bir gecede öldürürdü. Kişiler romanların içinden çıkıp odama yerleşirlerdi. Gözlerinde yaşamı boyunca yaptığı bütün çılgınlıkların korkunç görüntüleriyle Stavrogin, durmadan kendini öldürmeyi kuran inancını yitirmiş rahip Kenabre, karanlıklardan kurtulamayan Adrien Mesurat ve K. nokta geceye gömülen pencerelerin ardından birden uyanır, kentin sokaklarında dağıtmaya çabalardım sıkıntımı. O benim acı çektiğimi bilir, yine de çıkmazdı saklandığı yerden. O vakit umutsuzluğa kapılıp, Tanrı yoktur diye yazardım kilise duvarlarına. Kanlı bir devrimde elimde bayrak yitip gitmek isterdim. Gün ağrırken odama döndüğümde, onu masamın başında yarım kalmış bir öyküyü bitirirken bulurdum. Kahvede kimse yoktu. Oturup onu beklemeye başladım. Caminin avlusuna kuşlara bakmaya gitmiş olacaktı. Mavi şapkası geldi birden gözümün önüne. Denizin kendi sokaklarından geçip gözün örttüğü penceremden içeri girdiğini duydum. Üstümdeki kapalı gökyüzünü bırakıp çekip gitmek geldi içimden. Ama onsuz hiçbir yere gidemezdim. Mavide bir özlem gizliydi. Durmadan kendisine doğru çekiyordu beni. Ben gecede yatan bulanık duyuşları, gotik mermerleri, çan seslerini, uzun ıslak dehlizleri, ince çizgileriyle Santa Maria Nova Kilisesi'ndeki ikonayı, yuvarlak bir masada durmadan içen yalnız kadını, çıplak ağaçları, kirli kilise duvarlarını, karlı sokakları geçip, koyu mavi gözlerin, kızıl sakalların önünde dururdum. Üstüne birkaç fırça vurulmuş iki mavi göz tahta döşemeli, sıvaları dökük bir otel odasına, sarı buğday tarlalarına, esrikliğe, deliliğe çağırırdı beni. Kalbimdeki boşluk giderek büyür, hüznümü durgun sudan içen Tahitili beyaz at bile dağıtamazdı. Sonra birden o mavi şapkasıyla görünür, beni sisli bir göl kıyısına ya da bırakılmış insansız kentlere götürürdü. Birlikte kaldırımlara resimler çizmeyi, parklarda sabahlamayı, yağmurlu bir günde sokaklar boyunca yitip gitmeyi düşünürdük. Yağmurla birlikte güz dilencileri de keman çalmaya başladılar. Yağmurluğumun önünü ilikleyip bir cigara yaktım. Ezgiler karanlık sokakları, kitapları, denizi, uzak kentleri, resimleri hüznümle birlikte alıp götürdüler. Ezgilerin bitmesiyle her şeyin yeniden geri döneceğini düşünerek, umutla onun mavi şapkasıyla caminin duvarını dönüp yanıma oturmasını beklemeye başladım. 1969. Suçlu. Sabah yeli esmeye başladı derken gökyüzü karardı birden, yağmur. Kaçıyorum, ardımda yığınla insan. Sokaklar, evler, kapılar, pencereler geçerek kaçıyorum. Sesler duyuyorum sessizlikten, kentin ortasına kurdukları dar ağacından kaçıyorum. Suçluymuşum, onlar gibi insan değil, bir canavarmışım ben. Ardımda kara giysili cellatlar, pis kokan ölü yıkayıcıları, mezarcılar. Suçlarım birer birer ardımda kalıyor, ben dar sokaklar boyunca kaçarken. Orospu'yu öldürdüğüm gece birden kurtuldu karanlığından bilincimin. Sokak lambalarından birinde sallanıyor işte. Lodos hızını artırırken, gül desenli yatakta çıplak yatan tüylü müşteriye bana göz ucuyla bakıyor bir yalnız kadın. Kirli duvarlara kazınmış yazılar. Levazım Ahmet, İbne Saki. Sevgi dolu bir yüreğin yalnızlığını bilir misin sen? Pis pis sırıtıyor. O da sırıtırdı böyle. Arabalı züppe sevgililerinden söz açardı. Sevmedi beni biliyorum. Yanımdaki kadın da sevmiyor. Yalnızlığım büyüyor giderek. Birden dünyadaki bütün yalnızları öldürmek geliyor içimden. Bir kalayım istiyorum. Tek, yalnız, bir ben. Daha iyi duymak için yalnızlığımı, yalnız ben. Acılarını dindireceğim, seni kurtaracağım kirli yalnızlıklarından. Pencereye doğru geriliyor. Uzun kemikli, iri parmaklarımla boğazına sarılıyorum ansızın. Açık pencereden içeri yağmur çiseliyor. Yavaşça, hiç acı çektirmeden sıkıyorum, sıkıyorum. Gözleri irileşiyor. İki kara nokta beliriyor birden göz bebeklerinde. Çıplak gövdesinin yavaşça kirli döşemeye doğru kaydığını görüyorum. Örümcek ağlarıyla kaplı tavana bakan açık gözlerinde boşluk, boşluk, hiçlik, hiç. Her gece alkol, kirli yataklar, kara kıllı adamlar, anımsamak. Genç kızlığını, kocasının her akşam eve getirdiği erkekleri, kanlı bıçaklı kavgaları, düşlerindeki kırmızı bir gülü ona her gün Ali'nin verdiği, karanlık bakışlı, istek dolu gözleri yok artık. Bir hüznün gökyüzüne dağılışı o kara plaktaki eski ses, küçük memesini sıkan hayvan parmaklarının sertliği, bıyıklar, sakallar, kel sert saçlı, ter kokulu kafalar, yağmur, kar, güneş yok artık. Onu kurtardım işte. Ya ben? Beni de gece kurtaracak. Ağır ağır uzaklaşan karanlığa bırakıyorum kendimi. Islak kaldırımlar, kara yapılar boyunca koşuyorum. Gün ışıyor, giderek yaklaşıyor kara giysili cellatlar, ölü yıkayıcıları, mezarcılar. Dilenciyi öldürdüğüm güz akşamı birden koptu karanlığından bilincimin. Kara evlerin kara çatılarına doğru yükseldi, aydınlanan gökyüzünde yitiyor işte. Caminin avlusunda dileniyor, kızıyorum ona. Tekmelemek, çarpık bacaklarını, kolsuz omuzlarını ayağımın altına alıp ezmek geliyor içimden. Ezan okunuyor, güz göğüne doğru yayılıyor o tedirgin edici ses.